Sayfa 96. 8. bölüm. Balkan Harpleri. Mustafa Kemal İstanbul'a vardığı zaman 1. Balkan Harbi bitmiş gibi bir şeydi. Bütün Rumeli elden gitmişti. Bir ay bile sürmeyen bir yıldırım savaşında Türkler iki cephede de bozguna uğramışlardı. Yenilgilerinin nedeni sayı azlığından daha çok ikmal teşkilatının yok denecek kadar yetersizliği ve gerek subayların gerek erlerin Almanların verdiği modern donatımı kullanmaktaki acemilikleriydi. Makedonya elden gitmişti. Mustafa Kemal'in annesiyle kız kardeşi de evlerini bırakmışlar, Selanik'ten ayrılarak düşmandan kaçan Müslüman göçmenlerle yaralı askerlerin meydana getirdikleri sele katılmışlardı. Bu insanlardan binlercesine İstanbul'a varmak nasip olmayacaktı. Eski Sultan Abdülhamit hemen bir Alman savaş gemisine konularak maiyeti ve 13 karısıyla birlikte Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'na getirilmişti. Burada şehri görüp de üzülmesin diye arkadaki bir odaya yerleşti ve 6 yıl sonra aynı yerde öldü. Eteklikli bir Efsun müfrezesi ardından Selanik'e giren Yunan ordusunu Zito Zito diye haykıran ve gül yağmuruna tutan çılgın bir kalabalık karşıladı. Pencerelerde, damlarda mavili beyazlı Yunan bayrağı dalgalanıyordu. Ay yıldız büsbütün ortadan kalkmıştı. Onların arkasından da bir Bulgar tümeni şehrin bir kesimini işgal etti ve evlerle kiliselere el koydu. Bu ittifakta meydana gelip 2. Balkan Harbi'ne yol açacak olan çatlağın ilk belirtisiydi. Ömrünün çoğunu geçirdiği yerin düşman eline düşmesi Mustafa Kemal'e çok dokunmuştu. İstanbul'daki bir gazinoda bazı subay arkadaşlarını görünce baştan savma bir selam vererek sesini çıkarmadan isteksizlikle yanlarına gitti. Sonra birden parladı. "Nasıl yapabildiniz bunu? O güzelim Selanik'i düşmana nasıl teslim edebildiniz? O kadar ucuza nasıl satabildiniz?" Binlerce Selanikli Müslümanı cami avlularına yığılmış, perişan, aç, sefil bir halde, kışın insafsız soğuğunda ölüp giderlerken gördü. En sonunda annesiyle kız kardeşini buldu. Evinden olmanın acısıyla birden çökmüş olan Zübeyde Hanım, oturduğu yerde bir ileri bir geri sallanıp durmaktaydı. Yanında ölmüş kocasının yeğeni olan Fikriye de vardı. Mustafa Kemal'in çocuk olarak bıraktığı Fikriye, artık yetişkin bir kız olmuş, daha da olgunlaşacağı şimdiden görülmeye başlamıştı. Mustafa Kemal onlara bir ev bulduktan sonra genelkurmaydaki görevi başına döndü. Ödevi Gelibolu Yarımadası'nın nasıl savunulacağını araştırmaktı. Anadolu'dan gelen askerlerle Batı Trablus'tan dönen subaylar, İstanbul önündeki Çatalca hattını takviye etmiş oldukları için Bulgarların ilerlemesi durmuştu. Edirne açlığa ve bombardımanlara aldırmayarak yılmadan düşmana karşı koyuyordu. Ama Türklerin moralini asıl yükselten şey Hamidiye Kruvazörü'nün kahramanlıklarıydı. Savaşın başında Varna'yı bombardıman ettiği sırada yan tarafından yara alan Hayalet Kruvazör, Rauf'un idaresiyle zar zor Halic'e gelebilmişti ama bir daha denize açılabileceğini kimse ummuyordu. Derken Çanakkale Boğazı'nı geçip Yunan donanmasını atlatarak Ege Denizi'ne çıktığı duyuldu. Emekli kruvazör şimdi eski zamanlardaki korsan gemileri gibi Ege ve Adriyatik denizlerinde kol geziyor, kıyı şehirleriyle adaları topa tutup Yunan nakliye gemilerini batırıyordu. Ama yine eski zaman şövalyeleri gibi yolcularla tayfaların hayatlarını kurtarıyor ve onları ıssız kıyılara çıkarıp bırakıyordu. Alçak gönüllü, efendi bir adam olan Rauf bu kahramanlıklardan kendine bir pay çıkartmıyor. Her şeyi emrindeki denizcilere borçlu olduğunu ısrarla ileri sürüyordu. Halk da onları birer milli kahraman gibi değerlendiriyordu. Savaşı önleyememiş olan büyük devletler şimdi barışı sağlama çabasına girişmişlerdi. Yeniden sadrazam olan Kamil Paşa, Trakya'nın büyük bir kısmıyla Edirne'yi gözden çıkarmıştı. Bu olursa Türkiye'nin Avrupa'daki toprakları İstanbul'la arkasındaki küçük bir arazi parçasından ibaret kalacaktı. Ama o sırada Enver Bey Afrika'dan döndü ve genel merkezi Edirne'nin düşmana verilmesine kuvvetle karşı koymaya ikna etti. Kabine Baba Ali'nin sırmalı ve yaldızlı meclis salonunda barış şartlarını tartışırken elleri bayraklı bir kalabalık binanın önüne geldi. Kalabalığın başında olan Enver, arkasında Talat ve öbürleri olduğu halde hızla mermer merdivenleri çıktı, geniş holü geçerek salonun kapısına geldi. Kapıyı Harbiye Nazırı Nazım Paşa açtı. Türk yenilgisinin başlıca sorumlusu olan Nazım Paşa, heyeti ağzında sigara teklifsiz bir şekilde karşıladı. İçlerinden biri onu vurup öldürdü. Paşa, "Köpekler, kıydınız canıma," diye yere yığıldı. Sadrazam soğukkanlılıkla, "Zannımca mührü sadareti istiyorsunuz," dedi. Mührü uzattıktan sonra istifa mektubunu yazdı. Padişah Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini kabul etti. Mahmut Şevket Baba Ali'ye gelerek tayin emrini halka okudu. Bir hoca bularak zorla dua ettirdiler. Sonra kalabalık dağıldı, nazırlar serbest bırakıldı. Enver artık iktidarın eşiğine ulaşmıştı. Mustafa Kemal bu hükümet darbesini ve özellikle yapılış şeklini hiç beğenmemişti. İleride görüleceği gibi kanuna uygun idamlara itirazı olmamakla beraber siyasi cinayetlerden nefret ederdi. Bir gerçekçi olarak barışın elde edilebilecek en iyi şartlarla imzalanması gerektiğini biliyordu. Ama fırkadaki arkadaşlarına hükümeti önce anayasaya uygun yollarla çekilmeye zorlamalarını ısrarla söylemişti. Ancak hükümet bu isteği reddeder ve serbest seçimlere gitmekten kaçınırsa bir darbe düşünülebilirdi. O zaman da bu darbe ne olursa olsun kan dökülmeden yapılmalıydı. Bu çeşit buhranları ileriyi görerek uygarca çözmenin yolu buydu. Ama Mustafa Kemal'in bu düşüncelerine Fethi'den ve birkaç yakın arkadaşından başka kulak asan olmadı. Bu arada halk genellikle hükümet darbesini tutmuştu. Memleketin şerefsiz bir teslimden son anda kurtarıldığına inanıyorlardı. Yeni rejim, şimdi Sırplardan da yardım gören Bulgarların büsbütün şiddetle düşürmeye çalıştıkları Edirne'yi kurtarmayı umuyordu. Genelkurmay harekata yeniden başlamadan önce bir süre dikkatle hazırlanmayı gerekli görüyordu. Ama Enver, göz alıcı bir manevrayla Edirne'yi kurtarmak hülyasındaydı. Marmara kıyısından başlayan bir saldırıyla Çatalca hattının dışından dolanacak ve böylece Bulgar ordusunu kuşatacaktı. Komuta kendisinde olmadığı halde bu yeni saldırının ilham kaynağı Enver oldu. Mustafa Kemal Gelibolu'daki Kolordu'nun harekat dairesi başkanlığına atanmıştı. Fethi de Kolordu Kurmay Başkanı'ydı. Herhangi bir Bulgar saldırısına karşı Çanakkale Boğazı'nı ve dolayısıyla İstanbul'u savunmak onlara düşüyordu. Bu tehlikeli taarruzun sivri ucunu teşkil ediyorlardı. Oysa böyle ciddi bir durumda bu kadar geniş bir harekete girişmenin şiddetle karşısındaydılar. Gerçekten de saldırı ilk andaki bir başarıdan sonra feci bir yenilgiyle sonuçlandı. Yiyecekleri bol Bulgar ve Yunanlılardan kurulu bir beşinci kol, aç Türk garnizonunun mukavemetini içeriden torpilleyerek Edirne'nin düşman eline düşmesini çabuklaştırmıştı. Londra'da toplanan bir barış konferansında Mahmut Şevket Paşa, önce küçültücü bularak geri çevirmiş olduğu şartları olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldı. Kamuoyunu yatıştırmak için onun Edirne'yi ancak düştükten sonra düşmana verdiği söylendi. Oysa eski hükümet şehri daha düşmana karşı dayanırken teslim etmeye kalkışmıştı. Aradan daha 15 gün geçmemişti ki Mahmut Şevket Paşa arabasıyla Harbiye Nezaretinden Baba Ali'ye giderken yanına bir başka araba yaklaştı ve içindeki adam ateş etti. Sadrazam yanağından vurulmuştu. Kendini kaybetmiş halde Baba Ali'ye götürüldü ve yarım saat sonra öldü. Bu Nazım Paşa'nın öldürülmesine karşı bir misilleme hareketiydi. Bu olay Enver'e ve iddiatçılara anayasayı bir yana itip diktatörce bir yönetim kurmak fırsatını verdi. Muhalefetin başlıca liderleri asıldı ve Enver, Cemal ve Talat'tan kurulu bir triumvira bundan sonra iktidarın tek yöneticisi durumuna geldi. Amacı kişisel yönetimi yıkmak olan Jöntürk ihtilali, böylelikle hemen hemen padişahın idaresi kadar istibdatçı bir parti oligarşisine dönüşmüş oluyordu. Tam o sırada dış olaylar oligarşinin itibar kazanmasını sağladı. Balkan devletlerinin savaş amacıyla kurdukları iğreti birlik, savaştan sonra dağılmaya mahkum uydurma bir birleşmeydi. Ganimeti paylaşırlarken kavgaya tutuşacakları baştan belliydi. Sonunda bu sefer Bulgarlarla ötekiler arasında 2. Balkan Harbi patlak verdi. Türkler batıya doğru yürüyerek Edirne'yi ve Doğu Trakya'nın önemli bir parçasını yeniden ele geçirdiler. Plan gereğince Türk kuvvetleri Edirne'ye hep bir arada girmeye hazırlanırken, Enver onları geride bırakarak bir süvari müfrezesinin başında herkesten önce şehre girdi ve bir kere daha bir zafer kahramanı olarak alkışlanmayı sağladı. Savaş planını hazırlamakta görev almış olan ve aralarında Mustafa Kemal'le Fethi'nin de bulunduğu bazı subaylar onun bu aceleci davranışına kızmışlardı. Edirne valisi onların Enver'le aralarını bulmak için şehir eşrafından birinin evinde hepsini bir araya getirdi. Orada gazeteci olarak hazır bulunan Fahri Rıfkı sahneyi şöyle anlatır. Fahri Paşa ve Fethi Bey sedirdeydiler. İyice sarışın genç bir zabit bu sedirin karşısındaki duvarın dibinde bir iskemleye oturdu. Yakışıklı, temiz giyimli, keskin bakışlı, gururlu, bütün dikkatleri üzerine çeken bu zabitin pek söze karıştığı yoktu. Ama seziliyordu ki bu olup bitenlerde onun rütbesinden üstün bir ehemmiyeti vardır. Bu Mustafa Kemal'in kendisini 1. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerine kadar bir daha göremeyecek olan Fahri Rıfkı'da uyandırdığı ilk izlenimdi. Fahri Rıfkı onun başı külahlı, göğsü fişekli, omzu tüfekli, fedai komiteciler kılığında bir zabit olmadığını ve itibarının olsa olsa başka değerlerden ileri gelmesi gerektiğini görmüş ve sezmişti. Dipnot: Fahri Rıfkı Atay, Çankaya. Dünya Yayınları, İstanbul 1958. Cilt 1, sayfa 57. İkinci Balkan Harbi böylece sona erdi. Sırbistan'la Yunanistan, Bükreş'te imzalanan bir antlaşma gereğince Bulgaristan'ın kaybettiği toprakların çoğunu paylaştılar. Edirne'de kesin olarak Türkiye'de kaldı. Enver yükseldikçe yükseldi. Harbiye nazırlığına getirildi, paşa oldu. Osmanlı prenseslerinden biriyle evlendi ve Boğaz içindeki bir sarayda prensler gibi yaşamaya koyuldu. O yumuşak başlı hürriyet kahramanı, böylece tam bir askeri diktatör olunca herkes Enver Paşa Enver Bey'i öldürdü demeye başladı. Cemal iktidar üçlüsünün ikinci adamıydı. Dıştan bakılırsa zarif tavırları, vahşi bir çekiciliği vardı. Ama bunun altında yatan sert ve insafsız enerjisi, kuru zekasıyla birleşince ona çok zaman insafsız ama becerikli bir yönetici niteliği veriyordu. Üçüncü adam Talat, içlerinde tek sivildi. İri yarı bir Trakya köylüsüydü. Kırmızı yanakları ve çingene gibi kapkara parlak gözleri vardı. Eğitimini tek Müslüman olarak bir Musevi okulunda yapmış ve sonradan postanede memurluk etmişti. Kurnaz ve esnek zekasını maskeleyen babacan halleriyle herkesin güven ve sempatisini kazanırdı. Hükümette sadece iki kişi daha önemli bir rol oynuyordu. Bunlardan biri hükümetin sözde başında olan Prens Said Halim, centilmen tavırlı, liberal düşünceli, zengin bir Mısırlı paşaydı. Yaşça kendilerinden büyük olduğu için triumvira onu şimdilik sadrazamlığa uygun bulmuştu. Hükümetin ruhu habisi ise Cavit adında, serçe gibi ufak ve nazik bir Selanikli Yahudi dönmeydi. Cavit, çekici, iyi konuşan ve mali işleri çabuk kavrayan bir adamdı. 1913'te Balkan Savaşı'nın alanlarını gezen İngiliz generali Sir Henry Wilson, İstanbul'da Enver ve Cemal'le tanıştı. Ne bunlar ne de gördüğü öteki subaylar İngiliz generalinin üzerinde kabiliyetli birer asker izlenimi bırakmamışlardı. Yalnız bir subay onlardan ayrılıyordu. "General, Mustafa Kemal diye bir adam var," dedi. "Genç bir kurmay yarbay. Ona dikkat edin, çok yükselecektir." Dipnot, Times gazetesi 11 Kasım 1938. O sırada ortada henüz böyle bir belirti yoktu. Türkiye'nin yönetimini ellerinde bulunduranlar İngiliz generalinin bu ileri görüşünü paylaşmıyorlardı. Yaşı 32'yi bulan Mustafa Kemal, Enver'den pek de genç olmadığı halde askerlik ve siyaset alanlarında fazla ilerlemiş değildi. Akıp geçen önemli olaylara hep seyirci kalıyordu. Savaş alanından başka her yerde sabırsız olan bir insandı. Kişisel iktidara dayanan bir rejimde, kendisine yararı ya da zararı dokunabilecek kimselere yaranmaya tenezzül etmiyordu. Kendi kendini kontrol etmeyi henüz öğrenmemişti. İkiyüzlülükten, evet efendimcilikten anlamıyor, başa geçmek istediğini kimseden saklamadığı gibi, hep kendisinin haklı, herkesin haksız olduğunu da çevresindekilere zorla kabul ettirmeye çalışıyordu. Bu öfkeli genç adam böylece yakınındakileri gücendirip kuşkulandırıyor, vatanına karşı olan büyük bağlılığına rağmen askerlik ve siyaset alanında ilerlemesi bu yüzden gecikiyordu. Bu sırada siyasal alanda Mustafa Kemal'in önüne bir fırsat çıktı. Fırkanın genel sekreterliğine Talat'tan sonra Fethi getirilmişti. Mustafa Kemal bir süre için Fethi'nin evine yerleşti ve ne yapmak gerektiğine dair uzun tartışmalara giriştiler. Enver'le aralarındaki uzlaşmazlık son harekat sırasında iyice artmıştı. Kendisini hem açıkça eleştiriyor hem de aleyhinde imzasız broşürler yayınlayarak suçluyorlardı. Mustafa Kemal gibi Fethi de partiyi komitacılardan, bu Balkan tetikçilerinden temizlemek zamanının geldiğine kuvvetle inanıyordu. Ama komitacıların ödeneklerini kesmek için bütçede kısıntı yapılmasını öne sürmekle fazla ileri gitmiş oldu. Mustafa Kemal onu bu çeşit taktiklerin komitacıları kendisinin düşmanlarıyla el ele vermeye kışkırtacağını söyleyerek uyardı. Bu düşüncesinde haklı olduğu da çok geçmeden anlaşıldı. Yeni genel sekreterin aleyhinde gittikçe kuvvetlenen bir ceryan uyanmaya başlamıştı. Bir gün Fethi evinde Mustafa Kemal'le birlikte otururken Talat'ın geldiğini bildirdiler. Talat Fethi'yi bir başka odaya aldı ve ona Sofya elçiliğini teklif etti. Fethi de bu görevi kabul etmenin akıllıca bir hareket olacağını anlamıştı. Çok geçmeden Cemal de Mustafa Kemal'i çağırttı ve ona da bütün Balkan ülkeleri nezdinde ateşe militerlik göreviyle Sofya'ya gitmeyi teklif etti. Mustafa Kemal önce buna şiddetle karşı koydu. Ama içindeki bütün kırgınlığa rağmen bu görevi kabul etmekten başka çaresi olmadığını biliyordu. 1905'te Harbiye'den çıktığı zaman Şam'a gönderilişi gibi, bu da gerek kendisi, gerek Fethi için bir sürgün cezasından başka bir şey değildi. Lakin Mustafa Kemal'in hayatı belki de bu sürgün yüzünden kurtulmuş oldu. Çünkü parti ile arasında çıkan ilk anlaşmazlık sırasında olduğu gibi, komitacılar yine canına kıymaya hazırlanıyorlardı. Üzerlerine aldıkları cinayet görevini belki bu sefer başarıyla yerine getirebileceklerdi. 9. Bölüm. Sofya'da görev. Mustafa Kemal'in Sofya'daki hayatı onun için yeni ve yararlı bir deneme oldu. Bu onun batılı bir toplum içinde ilk yaşayışıydı. Paris'te hem az kalmış hem de vaktinin çoğunu askerlik ödevlerine harcamıştı. Şimdi ilk olarak bir Avrupa başkentindeki toplum hayatının incelikleriyle karşılaşıyordu. Sofya aslına bakılırsa pek önemli olmayan, orta bir Balkan şehrinden başka bir şey değildi. Ama 1913 sıralarında üzerinde kuvvetli bir Batı cilası taşıyor ve bu da Mustafa Kemal'in gözünde Orta Avrupa'nın büyük şehirlerinden taşan tatlı hayat havasını yansıtır gibi görünüyordu. Aslında bir Coburg prensi olan Bulgar kralı Ferdinand, Avrupalılarca tilki diye anılan gözü yükseklerde bir adamdı. Ondan önceki kral, 19. yüzyıl sonlarında girintili çıkıntılı eski Türk tarzındaki Sofya'yı kökünden kazıyarak, yerine uzun düz sokakları ve geniş bulvarlarıyla Avrupa stilinde bir şehir kurdurmuştu. Romantik bir zevkle düzenlenmiş parkları, koruları, küçük bir Alman başkentini andırıyordu. Sarı alçı ve mermer karışımı kabartma süslü yapıları, taşra çapında da olsa yine de bir rokoko inceliği taşıyordu. Sofya'nın kibar kadınları Viyana'dan giyinir ve operada Viyana müziği dinlerlerdi. Mustafa Kemal Fethi Bey'in arkasından ateşe militer olarak Sofya'ya geldiği zaman şehirde bir savaş sonrası havası esiyordu. Balkan harplerinin acısı bir sürü eğlence arasında unutulmaya çalışılıyor, danslı çaylar, yemekler, kabuller, balolar birbirini izliyor, dışarıdan kimsenin alınmadığı subay kulübünün haftalık danslı toplantılarında şık üniformalı subaylar, kadınları gölgede bırakarak ilgilerini çekiyorlardı. Bulgarlar, dünkü düşmanları Türklerle kaynaşmaya istekli görünüyorlardı. Fethi Bey, herkese karşı uysal ve nazik davranışlarıyla onların gözünde Avrupalılaşmış Türk tipini canlandırıyordu. Az zamanda Bulgar sosyetesinin sevgisini kazanmıştı. Mustafa Kemal de onun yanından hiç ayrılmıyordu. İkisi de bekar olduğu için çoğunlukla her yere birlikte çağrılıyorlardı. Eski Osmanlı zabitlerinin pala bıyığı yerine Jön Türklerde yeni moda olan kırpık bıyıklarıyla asker duruşlu, ince, göz alıcı genç ateşe militer iyi giyiniyor, düzgün davranıyordu. Yine de pişkin ve yontulmuş arkadaşından ayrı bir yaratılışta olduğu kolayca anlaşılıyordu. İçkiyi fazlaca seviyor, salonlarda pek eğilip bükülmüyordu. İçine kapanık duruşu, az konuşması yüzünden Bulgarlar ona Türk gibi bir Türk damgasını vurmakta gecikmediler. Mustafa Kemal etkisi altında kaldığı sosyete hayatına daha tam olarak alışmamıştı. Bu yüzden çekingen davranıyordu. Balkanlardaki görevi sırasında öğrendiği Bulgarcayı henüz düzgün konuşamıyordu. Ama Bulgar çevrelerine girip çıktıkça onu da ilerletmeye başladı. Çocukluğundaki Rumeli türkülerinden kalma bir ritim duygusuna sahip ve ayaklarına hakim olduğu için iyi dans ediyordu. Birkaç dersten sonra vals ve tangoyu da öğrendi. Bu yüzden her hafta subay kulübünde verilen danslı toplantılarda hanımlar arasında sükse yapmaya başladı. Kadınlar onun ilginç görünüşünün etkisinde kalıyor ve havadan sudan konuşmayı bilmemesine, biraz da sallapati davranmasına karşılık onda esrarlı bir havanın varlığını sezinliyorlardı. Bir gece Bulgar Türklerinden Şakir Zümre adında bir arkadaşıyla operada verilen bir galaya gitti. Bu çok şık bir toplantıydı. Seyircilerin parlaklığı, zarifliği Mustafa Kemal'in üzerinde derin bir etki yaptı. Perde arasında Kral Ferdinand'la tanıştırıldı. Kral ona izlenimlerini sordu. Mustafa Kemal sadece fevkalade diyebildi. Operadan sonra iki arkadaşı bazı tanıdıklarını Grand Hotel de Bulgari'de yemeğe götürdüler. Misafirler gittikten sonra Mustafa Kemal duyduğu heyecanı Şakir Zümre'ye açıkladı. Batı uygarlığı buydu işte. Türkiye'de böyle şeyler yoktu. İstanbul'da opera şöyle dursun, adam akıllı bir tiyatro bile yok sayılırdı. Türkiye yakın bir gelecekte bu gibi şeylere kavuşmalıydı. Dipnot, 15 yıl sonra Ankara için hazırlanan planlarda büyük ve modern bir opera binası yapımına yer verilmişti. Türkler Avrupa'daki toplum hayatının inceliklerini, güzelliklerini öğrenmeliydiler. Gecenin eğlencelerinden yorgun düşmüş olan Şakir Zümre, onu gidip yatmaya güçlükle kandırabildi. Bununla birlikte Mustafa Kemal Sofya'ya gitmeden önce de sosyete hayatına büsbütün yabancı sayılmazdı. İstanbul'dayken Ömer Lütfü adında bir subay arkadaşından dul kalmış olan Corin'le bir bağlantı kurmuştu. İtalyan asıllı ve müziğe istidatlı bir kadın olan Corin, Beyoğlu'ndaki evinde gece toplantıları düzenler, çeşitli kimseleri çağırırdı. Mustafa Kemal de bu toplantılara sık sık gitmeye başlamış, Corin de onun sosyete hayatını öğrenmesine, Avrupa edebiyatını tatmasına ve özellikle Fransızcayı ilerletmesine yardımcı olmuştu. Mustafa Kemal şimdi Sofya'da nasıl vakit geçirdiğini, hala biraz uydurma ve imlası da bozuk olan Fransızcasıyla Corin'e anlatıyor, arada sırada da Latin harfleriyle Türkçe yazıyordu. Son mektubunuzu aldım. Her gün beni düşündüğünüzü öğrenmek beni çok sevindirdi. Afrika Savaşı'ndan ne kazandığımızı bildirdiğiniz için de teşekkür ederim. Sofya'ya geldiğim zaman inmiş olduğum Bulgarya otelinden çıktığımı biliyorsunuz. Şimdi yeni yapılmış olan Splendid Palace'ta kalıyorum. Gerçekten konforlu bir otel. Banyoları, femme de chambre'ları, kısacası istediğiniz her şeyi var. Oteldeki eğlenceler de ayrı. Bu yüzden kalmaya değiyor. Ama hayır Corin, hayır. Sofya'da bir tek güzel kadın görmenin imkanı yok. Uygun bir ev bulamadığım için otelde kalıyorum. Cevdet Bey ile dostluğumuz çok iyi. Onun bu kadar cana yakın ve iyi bir dost olacağını hiç sanmazdım. Önceki gece beni Madame Denigue adında eskiden tanıdığı Parisli bir hanımın evine götürdü. Orada önemli biri vardı. Birkaç nazırla yanlarındaki kimseler de bakara oynuyorlardı. Ben oynamadığım için onlarla selamlaşıp bir iki laf ettikten sonra ayrıldım. Şunu söyleyeyim ki Parisli hanımı güzel bulmadım. Sanırım ki Cevdet Bey'e beni getirmesini kendisi söylemiş. Ayrılırken bana "Mon commandant" dedi. Bu akşam evimde pek eğlenemediniz. Ama emin olunuz ki gelecek sefere sizi memnun etmeye çalışacağım. Yalnız ben bundan pek emin değilim. Arkadan Novia Amerika adındaki çalgılı kahveye gittik. Bir sürü Alman, Fransız ve benzeri şarkıcı kadın vardı. Davet edilmek umuduyla locaların çevresinde dolaşıp duruyorlardı. Cevdet Bey iki Macar kızı çağırdı. Bir tanesi Almanca biliyordu. Daha küçük olan ötekisi Macarcadan başka dil bilmiyordu. Neden bilmem, hiç eğlenemedim. Canım sıkıldı. Arkadan kızları locada bırakarak gazinodan ayrıldık. Otele dönüp yattığım zaman saat gece yarısını geçmişti. Bana sık sık yazın. Sizi bütün kalbimle kucaklarım. Corin'in bu mektuba verdiği cevap üzerine öğrencisi yeni bir mektup yazdı. Son mektubumda beklediğinizden daha az imla yanlışı bulunduğunu ve bunun başka birisinin kaleminden çıkmış olabileceğini yazıyorsunuz. Bunu ben bir çeşit iltifat olarak kabul ediyorum. Arkadan daha içten gelen ama daha tumturaklı bir ifade taşıyan mektuplar yolladı. Bütün o yüksek mevkili dostlarınıza rağmen beni hatırdan çıkarmadığınızı ve bu haşmetli, devletli kişilerle sürdürdüğünüz ahbaplık arasında benimle uğraşacak bir an bulabildiğinizi bilmek beni öyle sevindiriyor ki. Dipnot: Fransızca olan bu mektupta Mustafa Kemal, gros bonnet, gros legume şeklindeki kelime oyununu kullanmış olacaktır. Çevirenin notu: bir takım tasarılarım, hatta büyük tasarılarım var. Ama bunlar yüksek bir mevki elde etmek ya da zengin olmak gibi maddi cinsten şeyler değil. Bu tasarılarımın gerçekleşmesini hem memleketimin yararına olacak, hem de bana ödevimi yapmış olmaktan dolayı zevk verecek büyük bir fikri başarıya ulaştırmak için istiyorum. Bütün ömrümce tek ilkem bu olmuştu. Daha çok gençken edindiğim bu ilkeden son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Bir süre sonra Mustafa Kemal, arkadaşı Şakir'le beraber elçiliğe yakın bir ev bulup taşındı. Evin döşenmesi tamam olunca, iki arkadaş Bulgar Adliye Nazırı'na bir ziyafet verdiler. Yemekte havyar, Türkiye'den özel olarak getirtilmiş en iyi cins rakı, en sonunda da şampanya vardı. Yemeğin güzelliği ve gecenin çok başarılı geçtiği, 2. Balkan Harbi'nde Mustafa Kemal'e karşı savaşmış olan Harbiye Nazırı General Kovaçev'in kulağına gitti. General daha önce Makedonyalı olan karısıyla beraber Türk ateşe militerini evinde ağırlamıştı. Kendisi de ailesiyle birlikte Mustafa Kemal'in evine davet edilmek istediğini bildirdi. İkinci bir ziyafet düzenlendi ve Mustafa Kemal ile Kovaçev ailesi arasında derin bir dostluğun temeli böylece atılmış oldu. Mustafa Kemal şimdi sık sık Kovaçev'lere gidiyor. Generalle oturarak iki eski silah arkadaşı gibi savaş anılarından konuşuyor, harp sanatı üzerinde uzun tartışmalara girişiyordu. Başlarda generalin sevimli terbiyeli kızı Dimitrina'yı pek dikkat etmemişti. Sonradan bu ince vücutlu, koyu renk saçları bukleli genç kızla yavaş yavaş ilgilenmeye başladı. Şimdi onunla çekinerek saygıyla konuşuyor, rastlaştıkları toplantılarda dansa kaldırıyordu. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra her yere çağrılmaya başlandı. Bir general karısı olan ve sosyetede sözü çok geçen Sultana Raçopetrova onu tanıtmakta ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal sosyete hayatındaki en büyük başarısını sarayda verilen bir maskeli baloda elde etti. İstanbul'a bir emir eri göndererek müzeden kavuğu ve mücevher kakmalı kılıcıyla tam takım bir yeniçeri üniforması getirtmişti. Bu parlak kılık içinde büyük bir heyecan yarattı ve gece yarısı davetliler maskelerini çıkardıkları zaman Kral Ferdinand kendisini çağırarak tebrik etti. Hediye olarak gümüş bir sigara tabakası verdi. Yıllar sonra Kral Ferdinand sürgüne gönderildiği zaman Mustafa Kemal de onun devlet adamlığına karşı beslediği saygıyı belirtmek için kendisine altın bir tabaka gönderecekti. Sofya'da hayat güzel geçiyordu. Mustafa Kemal'in kültürü de gelişmekteydi. Bu sırada bir yerde şu eski Fransız sözlerine rastladı ve bunları bir dostuna yazdığı mektupta tekrarladı. La vie est brève, un peu de rêve, un peu d'amour, et puis bonjour. Hayat kısacık, azıcık hayal, sevgi azıcık, derken merhaba. La vie est vain, un peu de peine, un peu d'espoir, et puis bonsoir. Hayat anlamsız, biraz ıstırap ve umut, yalnız, derken elveda. Ama Sofya'da sevişmekten, gülüp oynamaktan başka yapacak işler de vardı. Mustafa Kemal ödevlerine ciddi olarak sarılmıştı. Fethi Bey'in de, kendisinin de düşüncesi bu ödevin askeri olduğu kadar siyasi olduğu yolundaydı. Memleketi yakından tanımak ve özellikle nüfuzlu Türk azınlığıyla daha yakın ilişki kurmak çabasına girişti. Şakir'le birlikte Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı. Soydaşlarının bu yabancı ülkede çok iyi bir hayat sürdüklerini görerek hayret etti. Bulgaristan Türkleri rahatça ticaret yapıyor, bunda da başarı gösteriyorlardı. Oysa Türkiye'de alışveriş sadece yabancıların elindeydi. Türkler Plevne'de ve daha başka yerlerde endüstri kurmuşlardı. İçlerinde birçoğu büyük para kazanmıştı. Kadınları da ana yurttaki kadınlara göre daha serbesttiler, çoğunlukla peçesiz dolaşıyorlardı. Her yerde daha Türkiye'de benzeri görülmeyen güzel okullar açılmıştı. Mustafa Kemal kendi memleketinde de kendi milletinin nasıl bir yaşama düzenine erişebileceği ve erişmesi gerektiği üzerinde belirli bir düşünce edinmeye başladı. Bu gezileri sırasında köylülerde gördüğü sağlamlığı da takdir etmeye başlamıştı. Bir gün danslı çay saatinde Sofya'da şık bir gazinoda oturmuş orkestrayı dinliyordu. O sırada köylü kılığında bir Bulgar girip yanındaki masaya oturdu. Garsonu üst üste çağırdı. Garson onu önce önemsemedi, sonra da servis yapmayı reddetti. Arkadan da gazinonun sahibi köylüye çıkıp gitmesini söyledi. Köylü, "Beni buradan atmaya nasıl cesaret edersiniz?" diye kalkmayı reddetti. Bulgaristan'ı Benim çalışmam yaşatıyor. Bulgaristan'ı benim tüfeğim koruyor. Bunun üzerine polis çağırdılar. O da köylüden yana çıktı. Köylüye çay ve pasta getirmek zorunda kaldılar. O da bunların parasını tıkır tıkır ödedi. Mustafa Kemal sonra bu olayı arkadaşlarına anlatırken, "İşte ben Türk köylüsünün de böyle olmasını istiyorum," dedi. Köylü memleketin efendisi durumuna geçmedikçe Türkiye'de gerçek bir ilerlemeden söz edilemez. Kafasında ilerideki Kemalist slogan böylece filizlenmişti. Köylü memleketin efendisidir.